Harry Potter ve Felsefe Taşı Bölüm 5 Diagon Yolu. Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün İhtiyaç Odası bölümümüzde Diagon Yolu bölümünü okuyor. Bölüm bölüm olmadı. Diagon Yolu chapter'ını okuyoruz. Bölüm kelimesinden başka bir bölüm kelimesi bulmamız lazım Türkçe'de. Sence de öyle değil mi?
Şeye benzedi bu, mesela internetten bir kaynak bulursun, onu çevirirken, paper'ına yazarken böyle paraphrase edersin her şeyi, gerekli gereksiz aynısı olmasın diye. Onun gibi oldu gerçekten. Bence bölüm kelimesini hayatımızdan çıkarırsak rahat ederiz. Ben bunu fark ettim geçen hafta sunarken.
Ne yapacağız? Diagon Yolu'nu konuşuyoruz mu diyeceğiz?
Evet, ya da ihtiyaç odasında. Çok bu mantıklı. Hafta ihtiyaç odasında.
Haftaya, bir sonraki hafta pardon, deneyeceğim.
Aklına gelirse.
Hoş geldin Hikmet Hanım, nasılsın? Bu hafta pek görüşemedik seninle. Neler
hoş
yaptın?
Bulduk. Evet, bu hafta geç uyanarak ve geç yatarak.
Beni yarım saat beklettiğinin kayıtlara geçmesini istiyorum bugün.
Evet, öncelikle bunun da ötesinde dün alacağımız kaydı erteletip bugüne, daha sonra bugün bir yarım saat bekleterek Hödüklü'nün kitabını yazdım arkadaşlar.
Seni daha da kötü hissettireyim mi?
Ettir.
Ben mikrofonumu yanımda götürmüştüm, şehir dışındaydım. Bütün planları yapmıştım dün seninle nasıl podcast yapacağım diye. Ama bölümü okumayı yetiştirememiştim, biliyor musun? Neyse, sabah okurum diye yatmıştım. Sabah uyandığımda da ne olur bana acı, lütfen erteleyelim mesajını alınca iyi bari uyuyayım demiştim yani.
Evet arkadaşlar, kayıttan önceki yarım saat boyunca geldim ve Servet bana şey dedi kayda gelir gelmez. Bana kendini nasıl affettireceksin? Affettirmedim ama yeterince acındırdığımı düşünüyorum. Farklı bir strateji izledim. Evet, bu hafta çok heyecanlıyım ama. Çünkü az önce biraz çıtlattım ama bu bölümü okurken kafamda yeni sayfalar açıldı. Yeni sorular belirdi, peyda oldu. Quirrell'la tanışıyoruz. Malfoy'la tanışıyoruz. Diagon Alley'de işte Ollivander'la tanışıyoruz. Asa mevzusu var. Safkanlık mevzusu var. Voldemort mevzusu var.
Şey, nasıl yapalım? Şimdi sen bana bu bölüm acaba gıcık olacaksın. Çünkü ben sadece Draco konuşmak istiyorum. Başta konuşup mu kurtulmak istersin, sona mı ertelemek istersin? Bu bir yönetim stratejisine sahip olmamız lazım bu konuda.
Sana mesela Draco Malfoy hakkında uzun uzun konuşacağımızın vaadini versem, onun öncesindeki konuları ciddiye alır mısın oraya gelmeden önce mesela?
Evet, evet.
Tamam.
Uzun uzun konuşacağımızın sözünü mü aldım şu an?
Evet. Sana sorular hazırladım. Seni konuşturacağım o şekilde.
Ya çok teşekkür ederim. Ben çok heyecanlandım. Ama irademin takdir edilmesini istiyorum. Bak, 5. bölümdeyiz. 5. bölüme kadar zorlamadım, dayandım, sabrettim. Tanışacağız, tanışacağız. Bekle, bekle dedim kendime. Yarım saat daha bekleyebilirim.
Evet, bence de kendine bunu telkin et. Ve Hagrid'den başlayalım.
Evet, kısa bir özet vermek gerekirse bölümümüzde. Ay, bölüm değil pardon. Diagon Yolu'nun kısa bir özetini vermemiz gerekirse. Önce şeyden başlıyoruz. En son bıraktığımız yerden Hagrid'le. İşte baykuşun sesiyle uyanıyorlar. Sonra kayıkla geri dönüyorlar. Dursley'ler oradan sonra nasıl çıktı? Kayığı çünkü alıp gitti bizimkiler. Onlara sonra ne oldu? Bunu çok merak ettim. Çok merak etmedim de güldüm yani buna. Ondan sonra Londra'ya gidiyoruz. Harry ilk defa Londra'ya gidiyor. Oradan Diagon Yolu'na gidiyoruz. Diagon Yolu'nda Gringotts'tan paraları alıyorlar. Açatlak kazandı öncelikle. Harry ünlü olduğunu deneyimliyor gerçekten. Orada Quirrell'la, Profesör Quirrell'la tanışıyoruz. Gringotts'tan felsefe taşıyla Harry'nin paralarını alıyorlar. Madame Malkins'ten üniformayı alıyorlar. Hedwig'i alıyorlar baykuşçudan. Ardından da Ollivander's'dan asayı alıyorlar. Sonra Harry'i Dursley'lere geri yolluyor. Çünkü okulun açılmasına daha var. Tabii bu filmde böyle geçmiyor. Oradan direkt 9-3 çeyreğe gidiyor ama normalde bir ay daha Dursley'lerle tekrar kalmak üzere evine uğurluyor Harry'i. Bölümümüz bu şekilde.
Çok güzel özetledin. Artık buradan istediğimiz bu şey içerisinde, zaman akımı içerisinde istediğimiz noktadan başlayabiliriz. Ama bu nokta Malfoy olmayacak diyormuşum.
Evet, senin en merak ettiğin şeyle başlayalım. Yani neyi merak ettiğini merak ediyorum. Bir sürü şey geçiyor ama böyle bir gizem falan gibi bir şey yakalamadım ben bölümden.
Mesela ben şunu merak ettim ilk başta. Quirrell'la karşılaştığı zaman Harry, el sıkışıyorlar. Bunu merak ettin mi sen de? Bir dakika nasıl bunu, oldu gibi?
Bunu daha önce ben şey yapmıştım. Araştırmıştım evet.
Evet ben de işte bugün araştırdım. Yani bu bölüm öncesinde araştırdım. Şimdi normalde kitabın sonunda Harry ile Quirrell karşılaştıkları zaman felsefe taşını Quirrell Voldemort için çalmaya çalışırken ve Harry de felsefe taşını ondan korumaya çalışırken Harry Voldemort'un canı yansın diye Quirrell'ın bedenine cildine dokunuyor ve Quirrell'la onun bedenini paylaşan Voldemort da bundan acı duyuyor. Bu şekilde bir hani avantaj elde ediyor her şeyde. Ben de hani onu hatırladığım için bu sahneyi okurken Quirrell'la ilk tanıştıklarında Quirrell'la Harry'nin el sıkıştıklarını nasıl dokunabiliyor dedim. Sonradan tabii ki internet buna faydalı oldu.
Bu arada şey filmde el sıkışmıyorlar.
Öyle bir devamlılık oluşturmaya çalışmış filmde. Çünkü evet. Filmde ilk sahneden itibaren Quirrell'ın kafasında türbanı var. Ama kitapta ilk tanıştıklarında Harry türbandan bahsetmiyor. Daha sonra da bu ne demek? Hani Voldemort henüz o esnada Quirrell'ın vücudunda, bedeninde onu paylaşmıyor demek. Daha sonra ilk defa türbandan bahsettiği sahne Hogwarts'a ilk girdikleri zaman. Sonrasında bunu şey diye açıklıyor işte Quirrell. İşte ben felsefe taşını çalmayı beceremediğim zaman seninle karşılaştığımız o gün Daigon'un yolunda beni efendim cezalandırdı ve bana daha yakından göz kulak olmak istedi. Onun vücuduna girmiş. He wanted to keep a closer eye on me gibi bir şey diyormuş orada yani.
Çok mantıklı. Şimdi şu açıdan da mantıklı filmde böyle yapmaları. Çünkü filmde direkt Diagon yolundan Hogwarts'a geçiyoruz ya. Kitapta daha fazla zaman var. O demek ki bir aylık süreçte aynı zamanda bunlar yaşandı.
Evet demek ki yani bir şeyleri keserken bunun ana hikayeye etkisini de düşünüyorlar. O yüzden kesmelerini tebrik etmiyorum ama en azından arkalarını toparladıkları için okey sağ olun falan diyesim geldi şu anda. Evet ilk buydu merak ettiğim şey. İkincisi de Gringotts konusuna dair sana bir şey sormak istiyorum. Birkaç şey konuşmak istiyorum. Şimdi Harry, ha bu arada şeyi hatırladın mı? Bana bir tane TikTok attın bu hafta. Şey diyor, Sirius Black ile James Potter Hogwarts'taki en büyük zenginlik varislerinden bir taneleri.
Yani bir tane kız işte havalı havalı hem Sirius Black gibi giyinmiş hem de James Potter gibi giyinmiş. Böyle zengin züppe taklidi yapıyor işte. Hogwarts'ın en zenginleri diye. Önce James çıkıyor sonra Sirius çıkıyor. Ondan sonra ikisinin de mirasına konmuş olan Harry diye de üçüncü sahne geliyor. Acayip komik ve tatlıydı.
Yani Harry'nin bu kadar zengin olduğunu düşün. Yani Harry de şaşırıyor ben ne kadar zenginmişim diye ama görece de zengin olduğunu düşünmemiştim. Güzel bir farkındalık yarattı yani o şey. Yani
gerçekten o sırada Hogwarts'ta bulunan en zengin iki aile. Potter'lar ve Black'lar ve hepsi Harry'e kaldı.
Şimdi mesela safkanların ben çoğunu zengin zannediyordum. Sonradan safkan hani sanki Weasley'lerin zengin olmaması istisnai bir durum gibiymiş ama hepsi Malfoy gibilermiş gibi düşünüyordum. Ama öyle değilmiş Servet. Senin bu konudaki algın nasıldı? Doğru muydu?
Benim bu konudaki algım şöyle. Bütün Slytherin'li safkan aileler çok zengin. Geri kalanlar da ortalama gibi düşünüyordum. Mesela işte Notlar zengin. Blaise Zabini. O zengin ama onun böyle
ticaretle,
evet,
girişimcilikle,
onlar kurnazlıkla falan kazanmışlar o parayı gibi. Parkinson'lar kesinlikle zengin. Bunlar ötesine de çok düşünmedim açıkçası.
Şimdi ben hep kafamda İngiltere'de aristokrasi var. Aristokrasi jenerasyonlar boyunca toprak sahibi oldukları için bunun getirdiği bu topraktan gelen parayı yatırım yapıyorlar vesaire böyle bir zenginlik var falan gibi düşünüyordum. Bundan ötürü de safkanlar da aristokrasi gibiler. Hepsi zengin jenerasyonlardan gelen bir zenginlikleri var diye. Ama öyle bir şey değilmiş. Çünkü safkanlık bu hani State of Secrecy diye bir şey var ya gizlilik şeysi. 1600'lerin sonunda imzalanmış. O zaman da şeyler cadı avları bilmem nelerden ötürü büyücüler iki şeyle karşılaşıyorlar. İki yol açılıyor önlerinde. Bir tanesi ya yokmuşuz gibi varlığımızı saklayarak, inkar ederek kendimizi koruyacağız. Ya da açık açık bize hani bize karşı agresyonda bulunan bu şeylere karşı savaş atacağız. Ve hani onların üzerine bir şey kuracağız. Üstünü kuracağız. Safkan aileler bunu yapmak istiyorlar. Saklanmamak istiyorlar. Diğerleri de ya olur mu Muggle'lar bizim şimdiye kadar hep dostumuzdu, şeyimizdi, komşumuzdu, şunumuzdu, bacımızdı falan. Onlardan gizlenerek şey yapalım. Savaşa girmeyelim diyorlar. O zamana kadar bu iki tür aile de aslında hep Muggle'larla evlenmişler. İç içeler. Yani o tarihe kadar kendisini koruma gibi bir şey yokmuş safkanlıklarda.
Aa, çok ilginç.
Evet. O tarihten sonra diyorlar ki biz bundan sonra Muggle'larla evlenmeyeceğiz. Yani safkanlık böyle bir ilk çıkışı politik bir tercih olarak ortaya çıkıyor.
Çok
o
mantıklı.
O yüzden kendilerini şu anda safkan aile olarak gören ailelerin de geçmişinde Muggle'lık var yani.
Ama zaten öyle olmak zorunda yani. Hem araya karışmaması imkansız hem de en başından beri, yoksa hepsi şey olur yani. Hani genetik ilmine ters bir şey yani.
Evet, şimdi bunu şeye bağlayacağım, hani işin sosyoekonomik kısmına bağlayacağım ama ondan önce şey demek istiyorum. O zamana kadar mesela Salazar Slytherin zamanında Muggle karşıtlığı çok garip ve toplum tarafından anlaşılamayan, hani kabul edilemeyen bir şeymiş.
Çok
ve
ilginç.
Şeyleri nedir onun adı? Muggle ailelerden doğan kişiler özellikle çok daha yetenekli, çok daha ilgi çekici geliyormuş. Onlara şöyle affectionate bir kelime kullanıyorlarmış. Majbob. Magic has... Majbob mu? Majbob mu? Öyle bir şey. Magic has popped falan gibi. Hani böyle olmayan bir yerden çıkıverdi anlamında. Öyle bir isimleri varmış.
Evet, şeye bağlı. Sosyoekonomiye.
Sosyoekonomik kısmı şöyle bağlayacağım. Şimdi çıkış noktası itibariyle böyle daha sosyoekonomik bir yerden değil, politik bir yerden çıktığı için pure bulatlık. Bunların diğerlerinden daha zengin olabilmesinin mantıki bir sebebi yok. Hani tabii ki muhakkak dedirten bir sebebi yok. Baktığın zaman zaten, şimdi düşündüğümüz zaman, kitap içerisinde bize zengin oldukları söylenen tek safkanlar Malfoy'lar. Diğerleri için açıktan bir şey söyleme. Bir de Black'ler, pardon. Black'ler de çok zengin. Mesela Gaunt'lar zengin değil. Wesley'ler zengin değil. Diğerlerini bilmiyoruz. Harry Potter'lar kendileri icatta bulunarak zengin olmuş bir aile mesela.
Ne icat etmişler?
Saç şeyin, James'in babası saç jölesi gibi bir şey.
Ben böyle bir şey duymuştum, evet.
Slicky Easy galiba ismi, Slicky Easy diye bir şey. Hatta pek çok şeyde de fanfiction'da,
evet,
da.
Evet, Hermione sürekli kullanıyor onu. Çünkü hadi onun ya, saçına ihtiyacı var. Şey, saçını düzeltmeye ihtiyacı var ya.
Tatlı. Harry'nin dedesinin icadı yani. Evet. Harry'nin dedesinin ya Flimont'un ya da Henry'nin icadı, ikisinden birisi. Evet, buradan şeye gelmek istiyorum. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi büyücü dünyasında bir tane banka var. Tek bankanın olduğu ekonomik sistemlerde bunun anlamı nedir? Düşük faizden mi acaba insanlara yatırımlarının karşılığını verir? Bu ortamda zengin olmaları nasıl mümkündür bu insanların? Birikimlerinden zenginlik, servet üretebilirler mi?
Evet. Şimdi arkadaşlar, ben finans antropoloğuyum. Dolayısıyla bu soruya cevap vermek isteyeceğim. Bu konular hakkında düşünmenin bana keyif vereceği falan gibi bir varsayım. Gayet makul bir varsayım. Ama bunu şöyle düşün. Sen çok sporla ilgilenen birine Quidditch'le ilgili sorular soruyorsun gibi düşün. Sadece sinirini bozuyor o insanın. Çünkü böyle bir spor olmaz diyor, tamam mı? Kuralları mantıksız. Yani hiç düşünülmeden yazılmış bir şey bu diye. Karşıdaki sadece sinirleniyordur ya. Ben de Gringotts'la ilgili sadece öfke duyuyorum. O kadar saçma ki her şey, yani saçma da değil, açıklanmamış, önemsizmiş gibi bırakılmış ve bu benim gıcık ediyor. Mesela ya, sosyal tarafından başlayalım. Bir, Harry'nin bu kadar parası var. Şimdi bu paranın Muggle parasıyla değişimi söz konusu mu? Olmak zorunda değil mi? Beraber yaşıyorsunuz. Olmak zorunda. Şimdi Malfoy'ların Muggle'lardan hiçbiri ihtiyacı yok mu mesela? Varsa mesela, Malfoy kadar zengin bir aile Muggle parası kazanmak için ne yapacak? Fabrikada mı çalışacak? Yani nasıl kazanacak o parayı? Ya bunlar, bu adamların parası
borsa,
var.
Borsa. Borsada kullanmaları lazım.
Ne yapabilir yani? Hani o iki para arasında değişim olmak zorunda. Takas mı yapacaklar? Ne yapacaklar? Ya da bunu bana açıklanması lazım. Yani şey demesi lazım politik olarak. Çünkü bazen ya tarihte böyle zamanlar var. Ya değişim yasaklanması gibi bir şey yok da. Sadece değiştirilemezlik algısı olan şeyler var. Mesela işte bazı şeyler kutsalsa, bazı şeyler değilse, onların maddi değerini karşılaştırabilirsin. Çünkü diğeri maddi, manevi değeri vardır. Manasız olur yani, o iki şeyi değiştiremezsin. Hani böyle bir şey söz konusu olamaz, ikisi de para diyor çünkü. Bunu tartışmaya, bu da tartışılabilir ama şu an herkes sıkılmasın diye buraya şey yapmayacağım. Yani şunu artık, bence bu varsayıma sahip olmamız lazım. Galeon'un pound karşılığı var değil mi? Bu ikisi birbiriyle değiştirebilen bir paradır yani hani.
Bana şey gibi geliyor, orada gerçek manada maden kullanarak hani madenin değeriyle netliyorlar gibi. sabitliyorlar.
Bana da öyle geliyor. Ama ya yani bunun asla düşünülerek yapılmış bir şey oldu. Hani şey galeyonu eritip altın haline getirip sonra Muggle dünyaya geri dönüp şey mi yapacaklar? Yani o da saçma. Neyse bunları konuşmayalım bile. Konuşmaya değmez bile şu an yani. Dumbledore'a bir kere kıl oldum. Sen çocuk veriyorsun. Bu çocuğun parası var. Dursley'ler adına da kıl oldum. Niye bakmak zorunda olsunlar ki? Aylık bir şey ver yani çocuğa yani. Var çünkü parası. Niye vermiyorsun? Niye bakmak zorunda olsun teyzesi? Hani Türk mü bu aile?
Ya doğru diyorsun evet. Yani bir sosyal devlet yardımı vesaire foster family'lere bile bir şey veriliyor yani. Hani para veriliyor çocuk bakan ailelere.
Hani orada Vernon'un gıcık olmasını anladım. Özellikle hani İngiliz aile yapısı gereği diyeyim yani. Hani tabii dediğim gibi yani başka milletlerde bizim millette falan.
Ondan önce de ama ondan önce de gıcıktı canım sırf ona bağlanamaz yani.
Evet ama yani şimdi şunu da düşünebilirsin. Halası da bir bakacak hani işte teyzesi de bir bakar yani illa para olunca mı bakması lazım gibi de bir şey diyebilirsin. Yani bunun beklenmesi bir toplum açısından aşırı da gıcık şey bir şey değil diyebilirsin.
Doğru bir şey
yani.
Değil.
Evet ama hani özellikle yani Dursley'leri düşününce.
Yaraya tuz gibi bir durum yani.
Aynen. Onun dışında...
Pintos'a dair seni rahatsız eden ayrıntılar.
Ya işte enflasyon falan yani bu, hiçbir şeyin açıklaması yok anlatabiliyor muyum? Bilmiyoruz evet. Dinamikleri. Ve banka sanki bir kasa muamelesi görüyorlar. Onun da ötesine gitmiş bir şey yok. Yani şu an hakkında konuşabileceğim bile bir şey yok. Sadece sinir oluyorum yani. Ama çocuk kitabı deyip böyle kendimi sakinleştiriyorum açıkçası. Böyle ejderhalar var. Sürekli şeyden konuşması çok güzeldi değil mi? Asla bir şey çalamazsın buradan. Bilmiyorsan asla bir şey çalamazsın diye 15 kere söylüyor burada. Foreshadowing diyorlar ya İngilizce'de yani. Gelecek şeyi önceden belli etmek yani.
Bence tam böyle... zaten çalınacağına dair bir bilgi bir şey tüyo bir şey geldi bunlara ki ona göre Dumbledore oradan çıkarttırıyor felsefe taşını ve Hagrid'in de bundan haberi vardır gibime geliyor.
Yok yok onu demiyorum. 7. kitapta Harry Gringotts'tan bir şey çalacak kadar manyaklık ediyor ya.
Tamam.
Hani J.K. Rowling onu bize foreshadowing.
Okay. Evet. Bana da şeyden bahsediyorsun zannettim. Birkaç gün sonra hatta o gün oradan bir şeyler çalınacak ya onun haberi var Dumbledore'da ve Hagrid'de diyorsun zannettim. Doğru diyorsun.
Bir de
çok tatlı.
Bir de aklıma şey geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sayfasına girerseniz arkadaşlar onun tek bir amacı yazar. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu ne zaman bölümü okurken aklıma geldi biliyor musun? Sihir Bakanlığı diye bir şeyin varlığını öğreniyor Harry. Hagrid de diyor ki Sihir Bakanlığı'nın temel amacı sihir gizliliğini korumaktır. Böyle şey çok hoşuma gidiyor. Bu bakanlık var bunun amacı şu. Şu şöyle bir şey, böyle bir kurum var bir şey yapıyor. Tabii ki TCMB'nin tek işi fiyat istikrarı değil ama hani o Sihir Bakanlığı'na o gözle hiç bakmamışım.
Sihir
hani...
Bakanlığı da o şeyde kurulmuş. Statue of Secrecy geçtiği zaman kurulmuş.
İşte o zaman çok mantıklı. Onun da temel amacı çünkü onu korumak. Ama aslında Sihir Bakanlığı'na bakınca devlet gibi aslında bir sürü bakanlığın birleşimi yani işte onları. Bak departmanı da bölüm diye çeviriyoruz. Ya nasıl bir kelime bu ya? Departman tamam Türkçesi departman pardon.
Aynen.
Böyle eski kitaplarda birinci bab, ikinci bab falan diye şey olur ya bölüm isimleri.
Çok tatlı.
Eski kelimeleri çağırmamız lazım.
Aynen. Evet, saf kanlılık ve zenginlik vesaire konularından Malfoy mevzusuna geri gelebiliriz. Sana ilk sormak istediğim soru. Şimdi ben bu Malfoy ile Harry'nin karşılaşma sahnesini okuduğum zaman Malfoy ne kadar da gevezeymiş dedi. Hiç Malfoy'un bu kadar konuştuğunu hatırlamıyorum geri kalan kitaplarda. Sonra oradan şey geldi aklıma. Sence bu sahnede Malfoy nasıl bir karakterizasyona sahip? Sence kanon Malfoy nasıl bir karakterizasyona sahip kitaplar boyunca? Ve sence fanon Malfoy nasıl bir karakterizasyona sahip? Nasıl birisi Malfoy?
Malfoy'u konuşurken şimdi biz kavga edeceğiz, tartışacağız falan ya. Kim Malfoy demene bile gıcık oluyorum. Draco kendisi.
Yok artık babamın şeyi mi yani? Askerlik arkadaşım mı benim? Niye bu Draco diyeyim?
Harry'den bahsederken Potter mı diyoruz? Hermione'den bahsederken Granger mı diyoruz?
Sen Granger desen şaşırmam. O kadar çok Granger denildiğini okumuşsun ki yani şeye.
Bence bak daha ortak bir zeminden başlayalım istiyorum. Black'lerden başlayalım. Sirius Black. Regulus Black. Regulus hakkındaki hislerini önce öğrenmek istiyorum. Çünkü bence Draco Regulus'a çok benziyor. Ve ben Draco'yu sevmemin sebebi kronolojik olarak da önce Regulus'u keşfettim. Regulus'u çok sevdim. Oradan Draco'ya atladık.
Buna doğru olduğunu düşünmüyorum. Sen bundan seneler önce de Draco ile Hermione hakkında...
Yanlış. Kanıtım var. 7 bölümlük. 10 saatlik podcast'imiz var. Orada Draco'dan bahsetmiyorum. Sen Draco işte fanfiction'larda çok yazılıyor falan diyorsun. Beraber dalga geçiyoruz. İşte Draco olduğundan çok daha cool bir insan gibi yazılıyor. Ha ha falan diye böyle göbeğimizi hoplatarak gülüyoruz.
Bunları yiyeceksin mi şimdi peki? Bu lafları
tabii
yiyeceksin.
Tabii ki de yiyeceğim. Tabii ki de yiyeceğim. Ben kronolojik olarak şöyle oldu. Hmm. Bu 3-4 ay öncesine dayanıyor ben Türkiye'de. Hastalanıyorum. İstanbul'da 2 haftam var. Doğup büyüdüm. Harry Potter'ı okuduğum evdeyim. Evde kimse yok. 2 hafta tek başıma hastayım. Ve Harry Potter fanfictionları okuyorum. Bu benim hayatımdaki o 2 hafta çok büyük dönüşümlere sebep oldu.
Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi... Teşekkürler Covid.
Covid değildim ya, bayağı griptim yani. Bilirsiniz ya, bir ara herkes hastaydı Aralık ayında. Ondan bahsediyorum. Neyse.
Regulus diyordun. Regulus'la benzerliği diyordun.
Regulus Blay'ı hayatım boyunca hiç dikkate almadım. Bu işte 6. kitapta bir gündeme geliyor. 7. kitabın başında kim olduğunu keşfediyoruz falan ama benim zihnimde her zaman Regulus Black 50 yaşında bir amca. Ben hiçbir zaman Regulus Blay'ı hani Harry'ler gibi, Sirius'lar gibi biri olarak düşünmedim. Benim için kimdi biliyor musun? Zihnimde canlanan. Karkaroff var ya, 4. kitapta gelen Victor Krum'un şey hocası. O da işte eski ölümü yenmiş. Şimdi eski ölümü yen deyince Regulus da eski ölümü yen.
Tek bir adam var.
Tek bir adam var. Aynen öyle. Yaşlı Karkaroff. Aklıma o geliyor. Ben işte ilk okuduğum Çapulcular dönemi fanfiction'ında Regulus da geçiyor. Sonra
hangisi? Old Young Dude'dan mı başladın sen?
Evet, Old Young Dude'da başladım. Orada keşfettim genç olduğunu. Sonra bir tane daha okudum. O diğerinde daha merkezdeydi Regulus. Old Young Dude'da çok az geçiyor yani, böyle bir Sirius üzülüyor. Ama o sırada şunu öğrendim. Regulus Sirius'tan küçük mü? Hani 20 yaş daha büyük.
Değil mi?
Abisi değil mi falan. Hani bu ailelerde, eski ailelerde biraz manyak ya, hani böyle bir 15 kere evlenmişlerdir falan. İşte o zamanlar bilmiyordum. Şu an öyle bir şey söz konusu olamayacağını da biliyorum da neyse. Böyle şey hani abi saniye falan, böyle bir bizimkilerle yani çapulcularla beraber Hogwarts'ta okudu. Sonra ölüm yiyen oldu ve sonra Voldemort'u ihanet etti. İhanet etmek için ölüm yiyen oldu belki de. Sonra Horcrux, yani o kadar çok ihtimal var ki Regulus'un hayatı beni böyle inanılmaz heyecanlandırdı. İnanılmaz. Bir gün Luna aradı beni, o 2 haftalık hastayken ben. Nasılsın, iyi misin falan. Ben ona bir yarım saat boyunca Regulus'u anlatıyorum falan. En son böyle şey yaptı. Evet dedi. Anladığım kadarıyla bu seni çok heyecanlandırıyor falan. Çünkü diyecek hiçbir şey yok. Muhabbet akmıyor. Ben sadece bağırıyorum telefonun bir ucunda. O bir yandan çocuğuyla uğraşmaya çalışıyor falan. Ben böyle ama falan diye böyle anlatmaya devam ediyorum. Bu şekilde başladı. Ben fanfiction'lara başladığımda en başta Draco ile ilgili, yani Manacle'da okudum en başta. Ama hani oradaki Draco, tamam şunu anlamaya başladım. Onun öncesinde böyle ben şey okuyordum, Ron Hermione okuyordum. Bir iki tane okumuştum öyle. Çok da açmamıştı açıkçası. Sonra işte Draco, Hermione okudum, ilk Manacle'da oldu. O da çok böyle karanlık bir fanfiction. Yani herkese göre değil. Yazımı çok güzel ama karanlık yani. Ben karanlık şeyleri de genel olarak okumayı çok sevmem. Ama onu okuyunca dedim ki ha tamam, insanların neden sevdiğini anlıyorum falan. Sonra Çapulcular dönemi fanfictionlarına döndüm. İşte Regulus şeydi, aydınlanması yaşadım. Ben mesela şey aradım uzun uzun. Ya Draco Hermione olayına girmeden, Draco'ya karşı önyargımdan dolayı giremiyordum oraya. Regulus Hermione aradım. Time Turner'la geri dönsün ve oradan bir şey çıkar diye. Ya çünkü orada böyle çok yapısal şartlar hazır, tamam mı? Düşmanlık, zeka. Ya benim Hermione Ron meselesine tutamamın sebeplerinden biri Ron'un hafif tembel şey olması. Ama böyle kafamızda canlandırdığımız Draco disiplini, böyle Başak Burcu yani erkeği, anlatabiliyor muyum? Ve böyle Hermione birinci oluyor, Draco ikinci oluyor. Hani sınıfta falan gibi. Bu gerçek mi bilmiyorum da ben buna inanıyorum. Yani
evet. Yani ben onu hiç öyle düşünmemiştim. Mesela ikinci kitabı, üçüncü kitabı okurken İşte sınıflarındaki bir, sınıflarının birincisinin bir Muggleborn olduğunu babası Lucius'a söyleyen Draco falan, hani hep onları okurken Draco'nun kendi kendine gelin güvey olduğunu ve Hermione'nin zaten liginde olmadığını falan düşünüyordum ben hep yani.
Ben şey gibi algılıyorum şu an, Draco'nun çok üstünde bir baskı var başarılı olmasına dair ama Hermione onu hep geçtiği için sinir oluyor ve babasına, annesine falan anlatamıyor. Yani o ekstra bir baskı oluşturuyor, onun daha da zalim yapıyor falan gibi, böyle bir şey yani. Bu daha konuşacağız bak. Ama o hani kişilik itibariyle o ikisi böyle beraber olsa. Çünkü Hermione'nin böyle kütüphaneye gidip uzun uzun onu heyecanlandıran şeylerden bahsettikçe karşısında oturan kişinin sıkılmadan onu dinlemesini istiyorum. Hatta onun araştırdığı şey neyse ona katılmasını veya kendi araştırması, kendi ajandası olmasını ve bunu Hermione ile paylaşmasını. Yani ben öyle bir ilişki hayal ediyorum Hermione'ye ve Draco'nun hayatı buna çok uyuyor. Şu an benim zihnimdeki ama kitaptaki değil. Ama Fanon öyle bir şekilde öyle bir Draco yazmış ki hepsi aynı olmasa bile çok fazla ortak noktada artık birleşiyorlar ve ortaya çıkan portre çok uyumlu. Neyse, Regulus'a dönecek olursak Regulus Hermione fanfiction'ı buldum. Ama o kadar kötü yazılmıştı ki yani 13 yaşında bir çocuk okuldan eve servisle giderken not almış falan gibi bir şey.
Ya rezalet.
O yüzden şey yapmadım yani. Ama yani Regulus hikayesi beni ayrıca üzüyor. Regulus'u çok seviyorum. 1-2 seneye artık kitaplarda oraya geldiğimizde konuşuruz. Ama dediğim gibi yani Draco sevmemin başlangıcı aslında o Sirius'a olan yine yakınlığından ki akrabalar.
Evet. Peki bu ilk sahneyi okuduğun zaman ne hissettin?
Şimdi ben ilk defa şimdi bu chapter'ı okurken okudum. Onun öncesinde kendimi durdurdum. Sadece duymuştum. Yani ilk filmlerdeki gibi değil, kitapta başka diye duymuştum. Ama biz 2 sene önce birinci kitabı tekrar okuduğumuzda asla dikkat etmemiştim Draco'ya. Etmişsem de hatırlamıyorum şu an yani. Dediğim gibi gündemimde olan bir insan değildi. Bu okuyuşumda bir senin dediğin gibi, çünkü genelde soğuk bir Draco var zihnimizde. Ne kadar çok konuşmuş dedim. 2, artık benim zihnimde aynı Sirius'a, aynı Regulus'a yaptıkları gibi yani o güçlü ailenin biz şimdi bir velihat yetiştiriyoruz ve çok eğitimli olacak, her şeyi bilecek, her şeyde çok başarılı olacak. Sonra safkan bir kızı da evlenip bize bir varis doğuracak falan kafasında bir eğitim. Aynı zamanda işte Regulus'un zamanında Voldemort'la beraberlerdi sürekli onun baskısıyla. Draco için birazcık şey söz konusu, Voldemort'un gittiği bir dönemde çok şükür elhamdülillah yetiştiği için O baskı daha çok böyle bungalardan nefret etme. Hani Regulus'a mesela kuruşo yapacaksın, bu tavşanı öldüreceksin tarzı çok büyük bir şey varken, Sirius'a da aynı şekilde. Hani eziyetin, zulmün doruklarındayken Malfoy da bunu birazcık daha sulandırılmış versiyonu yaşamış ama yine de kötü. Yani çok fazla yanlış inanç yüklenmiş çocuğa ve çok büyük bir baskı var hani düzgün olmaya. Yani bu çocuklar böyle şey gibi, masaya oturduğunda kaşığı nasıl kullanacaksın? Fransızca tutorunla şu saatte şeyin var, yemeğin var bilmem ne falan. Yani bu high society'nin bütün kurallarını öğrenecekleri falan, böyle bir küçük prensler yetiştirme şeklinde. Ama aynı zamanda ölüm yiyenler, böyle karanlık da bir tarafı var. Ve kendinin üstün olduğuna, ya böyle bir şehzade yetiştirme falan kafası da var. Üzülüyorsun çocuğa ve böyle Draco'nun o sırada Harry ile konuşurken hem bütün bu öğrendiği şeyleri pat pat pat pat pat nasıl ağzından döküldüğünü, bütün o öğrenilmiş cümleleri görüyorsun. Hem böyle o şey tavrı var ya, süpürgemi sokarım ya, bir yolunu buluruz. Böyle bir ben her şeyi yaparım, yapabilirim. Kendine beğenmiş, kendine üstün gören şeyi nasıl öğrendin? Ama bir yandan da bir çocukluk var, arkadaş edinmek istiyor, konuşmak istiyor. Ve sonra reddedilecek. Böyle onu düşünce de üzüldüm falan. Benim ilk izlenimlerim bu şekilde.
Evet, ben de mesela Malfoy'un çok konuşması ve bunun bize genellikle hep fanfiction'la karşılaştırıyoruz biliyorum ama... Kusura bakmayın sevgili dinleyenler ama hani fanfiction evreninde genellikle bu safkan çocukların, safkan şehzadelerin çok aşırı derecede soğuk olduğu, işte kimseyle konuşmaya tenezzül etmediği ya da konuşurlarsa da hiç böyle kendi gerçek düşüncelerini, fikirlerini söylemekten ziyade hep alaycılıkla karşıdakine lafı döndürdükleri. Yani böyle bir projeksiyon gibi bir şey var. Sen ona dair bir şey öğrenemezsin ama o durmadan sana senin hakkında bir şeyler söyler. Hep dalga geçer ucundan falan gibi. Bu olmadan Harry ile konuşması çok hoşuma gitti. Hani sanki böyle Malfoy gardını takınmadan önceki versiyonu gibi. Mesela Slytherin House'da Malfoy nasıl konuşursa hani sanki ona dair bir şey görmüşüz falan gibi geldi açıkçası.
Bu işte önemli ya. Henüz Draco burada Slytherin'e girmedi. Bence bu Slytherin evinde çocuklara öğrettikleri bir şeyler. Yani siz birbirinize arkadaş olun, birbirinizi kollayın. Bence Slytherin'ler birbirlerine karşı sıcaklar. Ama dışarıya baktıkları anda bir anda soğuklaşıyorlar. Birbirlerini koruma, Mesela birbirlerinde yanlış şeyler. Mesela Neville mesela durduruyor ya bizimkileri. Yani Gryffindorların birbirlerine karşı tavrıyla Slytherinlerin birbirlerine karşı tavrı özellikle dışarıya karşı çok farklı. Yani evet. Neville itiraz eder. Harry'e der ki ne yaptın bilmem ne falan diye kızar. Ama Draco herhangi birisine gerçekten kızsa bile onu içeride halletmek ister.
Evet. Bu kol kırılır, yen içinde kalır.
Evet, o moddalar. Bunu birazcık Slytherin evinin de öğrettiğini düşünüyorum. Bir tane fanfiction okumuştum. Onda da şeyden bahsediyordu. Slytherinleri aslında bütün okulun ya çok kötü bir namları var ya aslında. Hmm. Bütün okul bunları şey yapıyor, abuse ediyor zaten. Dolayısıyla zorunluluktan böyle bir şey yapıyorlar gibi bir şeydi. O birazcık da ne?
Wishful thinking.
Ya şu var arkadaşlar. Bunu bir sonraki chapter'lardan biri işte Seçmen Şapkanı'nın şarkısı olacak ya. Orada daha fazla konuşuruz yani hangi Hogwarts evi falan filan muhabbetinde ama Slytherin'leri seven insanlar genellikle böyle havalı olmak isteyen ergenler gibi geliyordu bana. Ha tabii Slytherin'i sev hani çok farklısın sen alkış falan diye hissediyordum. Ben Slytherin'im falan diyen böyle arkadaşlarım evet. oluyordu yani dalga geçiyordum. Ama işte Draco okudukça bende de bir sempati oluşmaya başladı şimdi. İtiraf etmem gerekiyor bunu ama bunu sonra konuşuruz.
Evet o bölümde seçmen şapka bölümünde konuşalım bence de ki Hogwarts'ta evlerin olması da bence büyü toplumunun içerisindeki ön yargıların, işte muggle karşıtlığının şunun bunun üzerinde çok önemli bir etkisi olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğru bir karar değildi bence orada evlerin olması yani. Çünkü aslında toplumsal katmanlaşmayı çok erken yaşta insanlara, çocuklara kabul ettirmek, meşrulaştırmak vesairenin bir yöntemi bence bu.
Ama şimdi mesela Türkiye'deki versiyonu düşün, daha zeki çocuklarla daha başarısız çocuklar falan gibi bir ayrım yapıyorlar yani. Onun yerine böyle karakterlere göre ayırdık biz aslında, eğilimlere göre ayırdık demeleri. Ya tabii o da saçma ama hani bizim yöntem daha iyi değil demeye çalışıyorum.
Evet, hiçbir şekilde ayrılmamaları belki de gerekiyor. Ben mesela Malfoy ailesine dair de ilginç bazı şeyler öğrendim. Bu bölüme gelmeden önce onları paylaşmak istiyorum. Şimdi Malfoy'un atası İngiltere'ye William the Conqueror var ya onunla beraber gelmiş birisi. Yani İngiltere tarihinde Fransa taraflarından Normanlar geliyor ve İngiltere'yi kolonileştiriyor gibi ya da hani şey yapıyor oraya yerleşiyorlar ve oranın normal kendi halkını boyundurukları altına alıyorlar. Bu William the Conqueror'la beraber gelmiş ve büyü yaparak yani şeye karşı krala karşı büyü hizmetinde karanlık bazı dalaverelerle kralın sempatisini kazanıyor ve İngiltere'de çok büyük toprak sahibi oluyorlar. Şimdi baktığın zaman safkanlardan manor denen o hani feodal ev.
Köşk.
Ha aynen. Feodal şeyin lordun köşkü ve orada bir sürü işte kiracıları var, toprağı işliyorlar vesaire. Safkanlardan buna sahip olan bir Potter'lar var, bir Malfoy'lar var. Daha bildiğimiz başka birisi yok. Bu da aslında...
Fanfiction'lar da var bu arada. Yani hepsinin bir şeyleri var yani. Ama uydurmasyon yani.
Uydurmasyon yani aynen.
Ama şöyle yani doğru da olabilir. Hani kanalına burada... uymayan bir uydurmasyon değil bir yandan da.
Burada aslında söylemek istediğim şey hani diğer büyücüler şöyle böyle falan, diğer safkanlar şöyle böyle değil de Malfoy ailesinin ilginçliği. Bunlar çok uzun bir süre boyunca bu Statue of Secrecy'ye kadar hep Muggle'larla iç içeler. Muggle kralına, Muggle kraliyetine yamanıyorlar. Nasıl şu an Sihir Bakanlığı üzerinde bir influence, böyle politik bir şey sahipler. Ondan önce de Muggle kralına yakınlaşarak onların üzerinden nüfuz devşiren bir aile.
Ve lobiciliğe benzemiyor mu? DC'deki lobicilere benzetiyorum ben Lucius Malfoy'u.
Kesinlikle. Ve adam hani sonrasında ailelerinin geleceği safkan şeysini bir yana koyarsak zenginliklerinin çok büyük bir kısmını Muggle ekonomisine entegre olarak işte toprak ağalığı falan yaparak şey yapıyor. Sonra Statue of Secrecy ilk çıktığı zaman hatta Malfoy ailesi buna karşı çıkıyormuş. İstemiyorlarmış. Ama baktılar işte büyü bakanlığı kuruluyor, rüzgar o taraftan esmeye başlıyor falan. Yani yapabileceğimiz bir şey yok, biz de kendimize ayak uydurmamız lazım bu duruma deyip bu sefer onun arkasına geçiyorlar. Ve şöyle bir Rowling şöyle ufak bir trivia vermiş. Birinci Elizabeth'le evlenmek istemiş Malfoy ailesi.
Çok eğlenceli değil mi ya?
Evet. Yani düşününce mesela çok şey düzeyde, yüzeysel düzeyde kitabı okuyan ya da filmi izleyen birisi dahi Malfoy'ların o son şeyde filmdeki ya da son kitaptaki bir anda şey yapıp gidiyorlar yani, orayı bırakıp gidiyorlar. Hani hiç umurlarında değil Voldemort kazanacak mı kaybedecek mi falan, o tavırları, o pragmatist tavırlarını anlamlandırması güç. Çünkü bakıyorsun 5. kitapta, 6. kitapta, 7. kitapta sanki hep böyle Lucius Malfoy Voldemort'un en sadık hizmetkarı falan gibi yani. Hep aksiyon nerede, Malfoy orada falan. Ama bütün bunların aslında sadece kendi ailesinin gücü, hani güçlüğünden taraftar olursak falan gibi bir yerden geldiğini görmesi çok ilginçti. Ve bu background story'yi de okuduğum zaman ha dedim ya, evet Malfoy'lar böyle bir aile yani.
Yani geçmişi okumak eğlenceli, geleceği okumak da eğlenceli. Ya çünkü bütün bu çocukların, bütün bu Slytherin'in şehzadelerinin diyeyim ve işte kızlarının, prenseslerinin
bütün şehzade dediğin anda hep aklıma Kızıl Goncalar'daki kadının şahzadam demesi geliyor.
Evet. Şeyde de Osmanlı'da...
Bütün bu insanların dedin. Bütün bu insanların.
Sultanların ha şey diyecektim. Prenses yerine kelime arıyordum. Neyse. Ya bütün bu çocukcağızların aslında ailelerinden öğrendikleri ve savaşın kaybeden tarafındalar ya neticede. Ama bir yandan da doğru tarafındaki insanlardan çok daha zenginler hala. Şimdi bazı versiyonlarında o paralara el konuluyor, bazılarında konulmuyor falan ama onların bütün bu inançları geride bırakıp bizi de gerizekalı bir şekilde yerleştirmişler. Aydınlanmalarını izlemek falan bana aşırı keyif veriyor. Çünkü bunlar bir yandan da çok böyle aristokratik şekilde yetiştikleri için oturmasını kalkmasını bilirler, işte giyinmesini bilirler. Hani böyle bir incelikli davranan, böyle bizim okumaktan Londra keyif aldığımız. Aynen. O moddalar. Allah'ım. Geçen haftaki bölüme şey diye başlamıştım. Çok tatlı bir fanfiction okudum. Sonra konuşuruz demiştim. Onu boş verin. Şimdi bu hafta okudum. O kadar beni mutlu etti ki. Draco ve Hermione. Bu şey oldu ya. 5. kitabın sonunda. Department of Mysteries'deki bütün Time Turner'lar kırıldı. Savaştan sonra Hermione de Sihir Bakanlığı'nda. İşte tekrar bu zaman. Tempora Spatial bilmem ne diye geçiyor yani. Zaman ve mekansallık araştırmaları bölümü kuruyor ve tekrar bir zaman döndürücü icat etmeye çalışıyorlar. Departmanı da işte Draco'yu şey yapıyor, alıyor. Çünkü orada şey dinamiği de var. Bu şehzadeleri affedecek miyiz, affetmeyecek miyiz? Orada bizim genellikle Golden Trio, Ron değil ama Harry ve Hermione çok daha böyle şey. İşte bunlar şey zulüm görmüş evlatlardır, bunların suçu yoktur, bunları affedelim falan tarzı yaklaşıyorlar falan. Neyse Draco ve Hermione bu konuda çalışmaya başlıyor ve yanlışlıkla kendilerini 200 yıl önceye gönderiyorlar. Böyle bir Jane Austen romanının ortasında buluyoruz kendimizi. Ben böyle bir aşk ve gurur. Aynı zamanda Draco ve Hermione'nin birbirlerine aşık olmaları falan tarzı. Ama bunların ötesinde fanfictionlarda iyi bir edebi dil bulmak çok zordur. Sana bir iki tane şey yolladım. Ekran görüntüsü yolladım. Draco ve Hermione'nin diyaloglarından. İzlenimi sormak istiyorum. İlgini çekti mi?
Ben o hikayeyi okuyorum şu anda.
Okuyor musun? Ne düşünüyorsun? Ne hissettin?
Malfoy'un çok garip olduğunu, yani alışageldiğimiz Malfoy olmadığını... Bunu biraz açıklıyor Hermione kitabın başında belli yerlerde, işte şey diyor Malfoy'u ya, çünkü ilk sahnede karşılıklı oturup birbirlerinin giyim tercihleri hakkında bir sürü böyle sanki şey izliyormuş gibi hissettim o anda kendimi. Bu Anne Hathaway ile Meryl Streep'in oynadığı filmin adı neydi? Şeytan Marka Giyer. Şeytan Marka Giyer'den bir sahne falan gibi, ne oluyor lan dedim. Hani böyle Malfoy'la moda mı konuşuyorlar falan. Sonra tamam, aralarında belli bir iş ilişkisi var. Hatta arkadaş gibiler, birbirleriyle dalga geçiyorlar falan filan. Hadi tamam falan. Sonra da şey diyor Hermione. İşte bundan birkaç sene önce Malfoy hep somurtuyordu, hiç konuşmuyordu. Onun içinden o farklı birisinin karakterin çıkmasını izlemek çok ilginçti falan filan diyor. Ha okey tamam diyorsun ama yine de ben böyle bir şey yapamadım. Bu gerçekten Malfoy muyu? Çünkü çok lighthearted değil mi? Çok böyle sen o şeyi nasıl hissettin yani, o scowling adam yerine o böyle bu pantolonun da çok güzelmiş diyen birisiyle karşılaşmak nasıl bir histi yani?
Ya birkaç tane janre var. Bir kısmı şunu anlatıyor. Savaştan sonra çok karanlık, böyle bir pişmanlık süreci var. Depresyona giriyorlar. Bazen Hermione de giriyor yani o depresyon. O savaşın travması yani. Bunu bu çocuklar nasıl proses edecek? Bunu izliyoruz. Bu kitabı sevmenin sebeplerinden bir tanesi de normalde böyle kronolojik olarak anlatırlar o depresyonu. Bazılarında ama işte 5 yıl sonrasında hop ortadan başlarız. O eski döneme yani bu noktaya nasıl geldiklerine referanslar vardır. Bu kitap boyunca da yani A noktasından B noktasına gitmiyor. A noktasına gidiyor, 3 yıl önceki bir sahneye geri dönüyoruz. He diyoruz, anlamlandırıyoruz sonra olanları falan. Çok fazla böyle şey var, zaman sıçraması var. O açıdan düşünülerek yazılmış. Böyle edebi dili bir nebze daha kuvvetli. O yüzden okumasının keyif vericiydi. Ve
ismini de söyleyelim çünkü...
Evet, Love and Other Historical Accidents. Koyarız linke. Yetişkin ratingi, yetişkin. Yani aşırı açık bir dille yazılmamış ama kesinlikle yetişkin öğelerin içerildiği bir roman diyelim. Roman diyebilir miyiz?
Yani, diyebiliriz ya.
Bence o kaliteye geldi yani hani bu. Çok bana heyecan verdi. Ama hoşlandım ya, devamını okuyacak mısın? Keyif veriyor mu sana?
Evet evet okuyorum. Yani o aralarındaki banter keyifli. Bir de nasıl bağlanacak şeye diye merak ediyorum. Nasıl geri dönecekler kendi zamanlarına diye merak ediyorum. O yüzden gidiyor şu anda. Ama hani tabii duygusal olarak hiçbir zaman için Çapulcu hikayelerinde hissettiğim o duygusal yatırımı yapamıyorum yani.
Hermione'yi de sevmiyorsun onunla ilgili muhtemelen.
Evet.
Hani
evet.
Birini sevsen gerisini toparlıyorsun. Yani ben Hermione sevgim üzerinden ona çok yakıştığına inanıyorum Draco'nun. Ben Draco'nun yalnız olduğu bir fanfiction okumam mesela. Ya da başka biriyle olduğu bir fanfiction okumam. Hermione'ninkini okuyorum mesela, işte o Sirius Black'la vardı ya mesela, bir tane salak geri dönüyordu.
Ben de mesela neden şeyi okuduğumu, sevdiğimi fark ettim. Maalesef fanlar yeni jenerasyonu, Harry'nin çocukları jenerasyonunu keşfetmediler ya da sevmiyorlar yeterince. Ama ben o döneme dair hikayeleri okumayı çok seviyorum ve bunun da o dönemdeki ilişki dinamiklerinin bir tık daha Çapulcular dönemine benzemesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani işte James Sirius var, Albus var, işte Albus biraz daha Remus falan gibi işte.
Sen Hogwarts okumayı mı seviyorsun o zaman acaba?
Hem Hogwarts okumayı seviyorum hem böyle arkadaşlık dinamikleri falan, böyle daha light-hearted şeyleri seviyorum galiba birazcık.
8. sınıf okuyor musun? 8. sınıf Hogwarts'a dönüş hikayelerini.
Hayır.
Sevmiyor musun onu?
Çünkü bence Harry o savaştan sonra artık yani yetişkin, tamam yani bırak ne Hogwarts'ı falan modundayım yani ben.
Evet.
Bölüme geri dönecek olursak.
Ama bir dakika, bir dakika. Zamanı gelmişken sana bir teessüflerimi iletmek istiyorum.
Hayırdır inşallah.
Şimdi ben Lanetli Çocuğu okumayın dediniz bana. Yani okumaya gerek yok dediniz. Çünkü ben onu biriktiriyordum. Hani Harry Potter'lar bitmesin, bir şey kalsın diye biriktiriyordum. Geçenlerde Facebook Marketplace'te biri çok ucuza satıyordu.
Okudun mu?
2 dolara mı ne? Öyle bir şey aldım. Tertemiz bir
dolarlık baskı. $2 kitap çünkü.
Çok hoşuma gitti. Daha başındayım. Ama inanılmaz keyif aldım. Ve yani nasıl sevmediniz şu an anlamıyorum. Ya çok kötü bir yere doğru gitmesi lazım bu hikayenin. Ama şu an olduğu yer, ay öyle bir yere mi gidiyor? Ya of, şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bir de Scorpio falan hani Draco şey de var bende.
Draco okuyormuş gibi hissediyorsun.
Benim okuduğum çok güzel bir şey var. Çok güzel değil de ortalama bir fanfiction. Measure of a Man diye bir fanfiction. Bu Draco Hermione fanfiction yine. Ama oradaki Scorpio karakteri çocuk çok tatlı yazılmış. Oradan böyle bir Scorpio sempatim var yani benim. İsmini hiç sevmesem de Akrep Burcu geliyor sadece aklıma.
Bir şey söyleyeceğim. Scorpio çok tatlı. Çok tatlı bir çocuk ve o kitapta da onun o tatlışlığını göstermiş. Yani Draco Malfoy gibi ve Draco'nun evleneceği kadından böyle tatlış birisinin çıkması fikri bence çok tatlı. Bir daha tatlı diyebilir miyim? Hadi diyeyim tatlı. Yani orada gerçekten o Albus'la ikisinin dinamiklerini falan okurken böyle bir falan oluyorsun yani, ilginç geliyor. Belki o seni oradan yakalamış olabilirler. Çünkü çok hani İngilizce'de böyle earnest diye bir kelime var ya, hani sahici mi diyeyim, açık, böyle yüreği açık falan gibi, hani böyle her şeyi çok ciddiye alan, çok hayatı böyle dolu dizgin yaşayan falan. Yani öyle bir hali var böyle.
Lütfen Voldemort'un çocuğu çıkmasın gerçekten. Şu an öyle bir şey dedikodu Scorpius olduğunu mu düşünüyorum. Evet. Öyle bir dedikodu var ya kitabın başında. Öyle bir şey çıkacak falan. Ya bir Bellatrix muhabbeti var Voldemort. Öyle şeyler duymuştu ama ne olduğunu tam hikayeyi şey yapamıyorum, birleştiremiyorum. Lütfen spoiler da verme. Ama Lanetli Çocuk konusunda şu an heyecanlıyım. Sadece şu an yüz ifaden beni çok üzdü. Demek ki gerçekten çok kötü bir yere gidiyor.
Yani bir sonraki bölümde update verirsin. Sanmıyorum beğeneceğini ama beğensen de ilginç bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ben şimdi çok uzun zaman önce okumuştum yani. herhalde bir 5-6 sene olmuştur. 5-6 olmadıysa da olmuştur ya, 5-6 sene olmuştur. O yüzden çok da iyi hatırlamıyorum ama o işte Voldemort'un, dediğin gibi Voldemort'un çocuğu mevzusu hikayeye girdiğinde bayağı yuh diyeceksin yani.
Ya bir Bellatrix bir çocuk yapmış galiba ondan. Böyle bir şey duydum. Ama emin de değilim şu an.
Geleyim dönüp spoiler vermeyeyim.
Neyse tamam, verme, evet. Evet, bu bölüme dair konuşmak istediğin, konuşmadığımız bir şey kaldı mı?
Evet, şimdi Malfoy'la karşılaştığı sahnenin hemen akabinde Harry ile Hagrid şeye gidiyorlar. Asa almaya gidiyorlar ona ve Ollivander'la karşılaşıyoruz. İlk defa tanışıyoruz. Ve Ollivander'ların İsa'dan önce 382 yılında kurulduğunu bilmiyordum. Hani çok eski olduklarını biliyordum ama eski ne kadar olabilir? Hani 700'ler, milattan sonra 1000'ler falan gibi bir şey düşünüyordum. İsa'dan önce 300. yıl ne demek ya?
Peki hala oradalar mıydı? Mesela Malfoy'lardan önce mi gitmişler yani?
İşte bence değildir. Bence şeydir yani, Avrupa'da bir yerde kurulmuştur falan gibime geliyor. Hatta belki şeyle tanışmaları, bu diğer Bulgaristan'daki yerin adı neydi? Bulgaristan'daki asacılarla.
Gringovic. Hayır, ne?
Gregovic miydi?
Gregovic, evet, Gregovic.
Onlarla tanışmaları belki ortak ataları, aynı Avrupa atalarından falan olabilir. Neyse, Ollivander'a giriyor Harry. İşte hiçbir asa ona uymuyor vesaire falan. Ollivander, aa ne kadar güzel bir şey bu, sana asa bulmaya çalışalım diye keyifleniyor bir şeyler falan. Sonra Harry'nin asası Voldemort'la aynı özü taşıyor, işte anka kuşun, aynı anka kuşundan iki kardeş tüy. Sana şunu sormak istiyorum. Ben bunu okurken, bunu şeyde konuştuk mu bilmiyorum. Önceki kaydımızda da konuşmuş olabiliriz. Öyleyse çok özür diliyorum şimdiden ama. Harry'nin asası Harry'yi mi seçti yoksa Harry'nin içindeki Voldemort'u mu seçti?
Of, çok sinir bozucu. Harry de buna hep üzülüyor ya. Ben gerçekten böyle miyim? Yoksa çünkü biz Harry'nin kendi iradesi olmasını istiyoruz ya, evet, kendi kişiliği. Ve Voldemort'un ondaki etkisinin özellikle büyürken, özellikle masum yıllarında, yani şu an Ollivander'dayken bile onun bir horcrux olarak davranması falan çok üzücü ya. Konuşmak istemiyorum.
Niye seçsin? Diğer yandan baktığın zaman hani bu kadar benzer özellikler taşıyan iki asa, şöyle kardeşi diyelim, Voldemort'u seçmişken kendisi Harry'yi niye seçsin? İkisinin bir ortak bir şeysinin olması lazım. Yani.
Kehanetse bağlayabilir miyiz? Yani kehanet niye Harry'i seçti? Harry'nin içindeki bir şeyden dolayı bir bağ var diyelim. Ama Harry de değil, Neville de olabilirdi. Belki şöyle diyebilir miyiz? Neville gitseydi mesela şu an. Neville'a çünkü babasının asasını zorla veriyorlar. Ne kadar büyük bir cahillik.
Bir de güya Safkan ailesiniz siz ya. Yani hiç mi şeyiniz yok? Bilmiyorsunuz bunları yani.
Mesela Neville gitseydi o asa Neville'ı seçer miydi? Ama Neville Horcrux değil tabii.
Seçmezdi çünkü Horcrux değildi yani. Bir de zaten o zamana kadar Harry'nin Voldemort'un dengi olduğu belirlenmiş bir şey. Hani doğar doğmaz asa almaya gitmedikleri için.
Evet. Ben şunu konuşmak istiyorum. Daha böyle light bir şey olduğu için. Normalde filmde 2-3 tane asa denetiyor. Burada bir sürü asa artık denetirken artık random o da işin içine karışmış. Hani Ollivander acaba bu mu falan diye vermedi Harry'ye. Bir sürü denetirken oha buna denk geldi falan diye o kendisi de şaşırıyor. Bana zaten biraz garip geliyor her zaman Ollivander'ın o asayı çıkarıp eline tutuşturması Harry'nin. Hani milyonlarca asan var, hani niye bunu yapıyorsun, başka bir şey de güzel olabilir falan. Ki sonra Draco'nun asası güzel olacak mesela, yani başka bir şey de olabilirdi.
Evet, orada kitapta bayağı acaba diyerek, hani özellikle bilerek seçip onu veriyor. Orada da şey düşünmek, hani Harry'yi başta seçmesi ya da asanın dikkatini çekmesi belki gerçekten Voldemort'la, hani yani ilk başta Voldemort'u seçmesi de belki işte bundan iyi bir büyücü olur, ben kuvvetli bir büyücüye yamanayım falan gibi bir yerden olabilir asanın. Harry'yi de seçmesi ondan ötürü olabilir ama düşündüğün zaman ilerleyen yıllarda Harry'ye sadakatinin olduğu çok belli. Çünkü Voldemort'un asasına karşı Harry'yi koruyor Harry'nin kendi asası. Sonra Voldemort öldükten ve Harry'nin içerisindeki Voldemort Horcrux'u da öldükten sonra asasını, hani mücver miydi ya onun adı?
Mücver, sen oruçlu olduğun çok belli. Mürver asan.
İşte bir şeylerin Türkçesini söylemeye çalışınca böyle batıyorum. Mürver asayla kendi asasını hani toparlıyor. Kırılan asasını yeniden bir araya getiriyor ya. O zaman mesela kendi asası Harry için gayet güzel bir şekilde işe yaramaya, çalışmaya devam ediyor. Yani onun oralardan aslında başta belki Voldemort içinmiş gibi olup sonradan Harry'yi sevdiğini ve kabullendiğini ve beni koruduğunu falan düşünmek istiyorum kendi asasını.
Evet, bu bir güzel bir teselli oldu bence de.
Kurtardık.
Evet, bunu hep yaşayacağız ama. Yani Harry'nin Horcrux olması mevzusunu üzüle üzüle sürekli anacağız yani. Bununla evet. Bence biz de barışmayı öğrenmeliyiz. Evet, bölüm sıralaması yapalım. Şimdi her bölümde yapmak biraz sıkıcı oluyor. O yüzden birkaç bölümde bir yapmak daha mantıklı geldi bana. Bir de daha böyle şey geniş bir perspektifimiz olur. Benim şu anki sıralamam zihnimde şu şekilde. Birinci bölüm birinci sırada. Yani çünkü o bizi ikimiz de deli gibi ağlattı. Onun önüne geçebilen oldu mu senin için şu an?
Olmadı. Evet, birle üçü de şey yaptım, bir karşılaştırdım. Üçümü daha çok sevdim Harry'nin büyücü olduğunu öğrendiği yeri diye. Ama hayır, o aynı duygusal ağırlığı taşımıyor ilk bölüm kadar. Benim sıralamam 1-3, işte anahtarların şeysi, koruyucusu. Sonra da Diagon yolu bu bölüm. En son da ikinci bölüm.
Bir de dördüncü bölüm var. 3 ile 4'ü karıştırıyor olabilir misin?
Şu an 5'te miyiz ya biz?
Şu an 5'teyiz, evet. Ha. Bu Hagrid'in geldiği kapının çalana kadar olan yer var. Orası 3. Hagrid'in gelip konuşmaya başladığı yer artık 4 oluyor.
Ya o zaman 4, evet. Yani 1, 4, 2, 3 yani. Çok da dandirek. Sonra da bu
bölüm. 3 daha iyiydi. 2 bu hayvanat bahçesine gittikleri bölüm. Bence 2 en aşağıda, 1 en yukarıda. Bu konuda anlaşıyoruz.
Evet.
Ben Diagon yoluyla anahtarların bekçisi 4. bölüm. O ikisi yarışıyor benim için. Sanırım Diagon yolu benim için önde.
Ben de tam tersi. Ben Hagrid'in geldiği, açıkladığı yeri bir tık daha sevdim galiba. Çünkü o şok, o hani Harry'nin anlamlandırmaya çalışmasını orada biraz daha yoğun hissettiğimi düşünüyorum.
Ben şöyle, yani normalde haklısın, birinci bölümü bire koymasam onu daha yükseğe koymak isterim. Çünkü orada bir James ile şeyi tekrar geliyor ya. Ama burada Diagon yolu mevzusu beni her zaman çok heyecanlandırdı çocukken de. Onun hatırını onu bir yukarı koymak istiyorum. Son iki de işte hiç kimseden mektuplar ve yok olan cam.
Şeye gittin mi? Universal Studios'a ya da Florida'daki diğer Harry Potter Team Park'a?
Florida'ya gittim ama pandemi vaktindeydi. O yüzden o Harry Potter şeylerine gitmedim. Florida'ya çok yakın yaşıyordum o zamanlar. Tekrar geliriz diye düşündüm. Ama bir yandan beni çok çekmiyor. Çok açmıyor oralar. Bir, kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacağım belli yani. Hoşuma gıcık olacağım falan. Ama hani ona rağmen insanın merakı çok fazla olur da gitmek ister ya. Öyle bir durum da yok. Yani ben Harry Potter'la ilgili herhangi bir theme park'a gitmeden ölürsem hiç de gözüm arkada gitmem yani. Öyle düşünüyorum. Sen gittin mi?
Evet. Ben Los Angeles'takine gitmiştim ve dediğin o iki arada kalmışlıkları yaşıyorsun. Yani bir yandan insanların buna çok kozmetik bir yaklaşımı var ya, işte Harry Potter asası sallayarak etrafta dolanıyorlar falan, ya da işte içi, mesela ben Diagon yolunu yapmışlardı sanırım. İşte tam hatırlamıyorum, Hogsmeade'di, pardon, Diagon yolu değil, Hogsmeade seti yapmışlar işte orada. Şeyde, Florida'dakinde de galiba Diagon yolu seti yapmışlar. Orada yürürken böyle bir yandan o dekoru görmek, o seti görmek heyecan verici oluyor. Ama mesela bir kapı açılıyor, işte üzerinde, kapının üzerinde atıyorum Zonko yazıyor. Aa, şeker şeysi. Kapıdan içeri giriyorsun. Hani anahtarlık falan satıyor işte Universal Studios'a dair. Hani ya da işte atıyorum arka tarafta elektrik paneli var falan. Hani onları görünce insan böyle bir şey yaşıyor. Bilinç düzeyinde bir disillusionment nedir yani?
Ya şu an hayalimizde bir Diagon yolu var ya. Onu gerçekleştirmeye çalıştığın anda o hayaldeki versiyonu aslında kaybediyorsun. Ve o kırılımı yaşamak istemiyorum yani.
Evet, bilinç kırılması yaşıyorsun yani. Gerçek gibi duruyor ama gerçek değil. Fake olduğu çok belli falan. Hani hiç olmasa daha iyi falan moduna giriyorsun yani. Ama bunu işte mesela şeyde hissetmiyorum. Harry Potter Hogwarts Legacy oyununda gerçekten çok iyi bir şekilde resmetmişler. Yani o oyunu oynadın mı?
Oynamadım, hiç ilgimi çekmiyor.
Bak, bizim eve gelirseniz bir gün sana açayım o oyunu ve şöyle bir Hogwarts'a dolanalım. Çok güzel bir Hogwarts, çok güzel bir Hogsmeade. Yani o oyunda filmlerde de hissetmediğim düzeyde hissettim yani tatmin hissini. Bu şey konusunda da çok heyecanlıyım açıkçası. HBO'nun yeni dizisinde de bence bizi çok heyecanlandıracaklar ya, setleriyle.
Çok üzecekler, çok heyecanlandıracaklar, çok mutlu edecekler. O kadar fazla duygu çıkışı olacak ki yani. Sence dizi çıkana kadar biz bu podcast'i bitirir miyiz? Yani kitapları bitirip sonra bölümünü podcast'ına döndürür müyüz bu olayı?
Ay çok iyi olur. Tam zamanına denk gelse çok iyi olur açıkçası. Çünkü mesela biz bu kitapları bitirmeden dizi çıkarsa böyle bir arada kalacağız yani. Diziyi mi konuşsak, kitapları mı bitirsek falan gibi arada kalacağız. O yüzden.
Bence HBO her zaman ertelemenin bir şeyidir. Aynen. Yani bence
40 yaşına gelmeden olsa iyi olur diyorum.
En az 2 ama 3 yıl bekleriz gibime geliyor. Bakalım. Ben genel olarak Harry Potter'a dair bir şeyler satın almayı, yani Harry Potter'ı tüketmeyi, böyle para vererek tüketmeyi sevmeyen bir insanım. Şimdi mesela kitapları da işte kendim dizayn edip kendim ciltleme falan gibi şeylerim var. Yani böyle bir elimle yapmayı istiyorum. Ya da Harry Potter'lı kumaş alıyorum mesela. Onu işte kitap kapağına dönüştürüyorum falan. Hani o tarz böyle bir sevgimi dile getireceğim ama kendi emeğimle dile getireceğim versiyonlarını seviyorum. Ya da işte oturup konuşarak falan filan. Bir şeyi param var, para verdim, satın aldım falan. O sevginini göstereceğin bir şey değil yani. Hani evinde o baykuş olunca Harry Potter sevmiş olmuyorsun, neyse. Ama bu hafta ilk defa satın alıp mutlu olduğum bir şey söyleyeyim mi dinleyicilere? Yani insanlar görüp böyle canları çeker diye de şey yapmak istemiyorum yani.
Ama paylaştın zaten sosyal medyadan.
Evet, paylaştım ama şey özelden paylaştım galiba. Yakın arkadaşlarımla paylaştım.
Hmm, okay.
Şeyle paylaşmadım.
Fidro'dan paylaştın zannetmiştim.
Fidro'dan paylaşmadım, yok. Mina Lima'nın Harry Potter'a özel böyle çok güzel grafik tasarımlarıyla bir yeni bir baskısı çıktı. Bir baskı serisi, yani üçüncü kitabı yeni çıktı. Onu aldım. Zaten Azkaban en sevdiğim olduğu için. Böyle gün içerisinde kitaplığıma gidip kitabı açıp okşayıp varlığından mutlu olup geri dönüyorum. Böyle bir herhalde orada başkasının çok düşünerek, çok emek vererek güzel bir şey yapması bana mutluluk veriyor. Ama yani Orlando'ya gidip işte Harry Potter trenine binince bunu yaşayacağımı hissetmiyorum yani.
Evet. Yok, haklısın. Evet, bölümün sonuna geldik. Fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
Evet, özellikle YouTube'dan yorum şeklinde istiyoruz. Bunu söylemiştik galiba geçen bölüm. Instagram'dan da çok fazla Harry Potter realleri gelmeye başladı.
Evet.
Aynı zamanda TikTok hesabımız var arkadaşlar. TikTok hesabımıza girerseniz böyle bir 20 kişinin takip ettiği fake bir hesap gibi gelecek. Ama hayır, o gerçekten doğru Fidro kahvesi hesabı. Onun da algoritmasını güzel bir şekilde eğittik. Çok güzel Harry Potter içeriği çıkarıyor karşımıza. Oradan da muhabbet etmek isteyenler olursa görüşürüz inşallah diyelim. Bir sonraki bölüm Hogwarts Express.
Heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.